10. ayrım.
5. bölüm. Rüyamda ağlıyordum. Uyanınca yanağıma değen ıslaklıktan gerçekten ağlamış olduğumu anladım. Gözyaşlarım yastığa akmıştı. Bu durum bende rüyadan çıkamamış olma hissi yarattı. Başucumdaki dijital saate baktım, 2.35'i gösteriyordu. Ev sessizdi. Kerem uyuyor olmalıydı. Yorgana sarınıp dertop oldum. Rüyama tekrar dönmek istedim. Gözyaşlarımı orada bırakıp uyanmalıydım. Yatağın sıcaklığından ayrılmaya da hazır değildim henüz. Babaannemin kucağına yattığımda yaşardım böyle uyku ve uyanıklık arası durumları. Öğle anları çok severdim. Saçlarımda gezinen yaşlı el, küçük pembe çiçekli kahverengi pazen entarisinden gelen sabun kokusu, başına iliştirdiği tülbentin sallanan uçlarının yanağıma değişi ve onun bana hafif bir sesle anlattığı masallar ne güzeldi. Bütün bunları bir düş gibi algılardım. Oysa gerçekti hepsi. Aslında o sırada uyuyor olurdum ama babaannemin her dokunuşunu ve her kelimesini algılardım. Babaannemin siyah ve çok etkileyici gözleri vardı. Postacı olan kocası erken ölmüş ama geride 3 çocuk bırakmıştı. 2 oğlan, 1 de kız. Kız en küçükleriydi. Ortanca çocuğuysa benim babamdı. Çocukluğum, annem, babam, benden 8 yaş büyük olan abim Necdet ve babaannemle geçmişti. Üsküdar'da bir apartman katında oturuyorduk. Babam banka memuru, annem de öğretmen olduğu için evden sabah gider akşam gelirlerdi. Bizimle ve bazı ev işleriyle uğraşmak babaanneme kalırdı. Öğleden sonra okuldan geldiğim zaman bir francalı dilimi üzerine sürülmüş tereyağı bizi bekliyor olurdu. O zamanlar ekmek yerine francalı denirdi. Git köşedeki fırından bir francalı al gel derlerdi. Şimdi kayboldu bu söz. Pazar günleri fırına abimle bir tepsi götürürdük. İçinde ya pide harcı ya börek ya da güveç olurdu. Börekle güveci olduğu gibi fırına atarlardı ama eğer pide harcı götürmüşsek unlu tezgah üzerinde usta elleriyle açtıkları hamura onu yayarlar, üstüne fırçayla yumurta sürerler ve içinde odun kütüklerinin köz olduğu fırına atarlardı. Mahalledeki çocukların hemen hemen hepsi orada olurdu pazar günleri. Bana Maya değil, hepimizin meraklı olduğu çizgi filmden dolayı Arı Maya diye seslenirlerdi. Ben de bu kadar sevimli bir arının adını taşıdığım için kendimi ayrıcalıklı hisseder, ismimi koyan anneannemin bu tercihi çizgi filmden dolayı yaptığını sanırdım. Fırıncıların ellerindeki uzun küreklere, unun beyazlığına, sıcak fırından gelen iştah açıcı kokulara bayılırdım. Tepsiyi bıraktıktan sonra sokakta oynar, bize söyledikleri saatte tekrar fırına giderdik. Elimizde küçük bir kağıt olurdu ve o kağıtta bir numara yazardı. Kenarları tırtıllı pusulanın diğer ucu da tepsideki yemeğe yapıştırılmış olurdu. Zaten ekmeklerin altına da küçücük etiketler yapıştırılırdı. Abimle beraber sıcak tepsiyi elimiz yanmasın diye annemin verdiği bezlerle tutar, insanın başını döndüren nefis kokuya dayanmakta güçlük çekerek eve koşardık. Tekrar saate baktım. 3'e geliyordu. Kalkmam ve hazırlanmam gerekiyordu. Ama hala biraz önceki rüyanın etkisi altındaydım. Daha doğrusu rüyadan ayrılıp bu soğuk İstanbul gecesine dönmek istemiyordum. Bu tuhaf adam sabahın 4'ünde nereye götürecekti beni? Hangi karışık işlere sürükleyecekti? Hem de İstanbul'un alışkın olmadığı kadar soğuk bir günde. Rüyamda babaannemin söylediğine göre Ayasofya'nın altındaki mahzenlere gidecektik. 1500 yıldır kimsenin ayak basmadığı sularla kaplı mahzenlere. Kim bilir ne arayacaktı oralarda? Sonra saçmalama diye kendi kendimi uyardım. Bunu sana babaannen söylemedi ki, rüyanda ona sen söylettin. Kim bilir nereden aklıma gelmişti Ayasofya'nın altındaki mahzenler. Bir yerde mi okumuştum, belgeselde mi izlemiştim ya da bir arkadaşım mı bahsetmişti? Ama rüyada söylediği son sözler ona aitti gerçekten. Çünkü hayattayken de sık sık söylerdi bunu. Bu dünyada sana kötülük yapmak isteyen insanlar çıkacak karşına. Ama unutma ki iyilik yapmak isteyenler de çıkacak. Kimi insanın yüreği karanlık, kimininki aydınlıktır. Geceyle gündüz gibi. Dünyanın kötülerle dolu olduğunu düşünüp küsme. Herkesin iyi olduğunu düşünüp hayal kırıklığına uğrama. Kendini koru kızım. İnsanlara karşı kendini koru. Bunları ölmeden çok kısa bir süre önce de söylemişti bana. Bir gece garip sesler çıkardığını duyup korkuyla yanına gitmiştim. O sıralarda İstanbul Üniversitesi'nde Edebiyat Fakültesi'nde okuyordum. Abim harp okulunu bitirmiş subay olmuştu. Babaannem nefes alamıyor, hırıltılar çıkararak kıvranıyor, elimi parçalayacak gibi sıkıyordu. Alt katımızda oturan doktora haber verdik. Adam yatıştırıcı iğneler yaptı. Tansiyonuna baktı, onu biraz rahatlattı. Ama sabah mutlaka hastaneye götürmemiz konusunda uyarmayı ihmal etmedi. Babaannem ertesi gün çok yorgundu. Benzi soluktu ama düzenli nefes alıyordu. Koluna girip merdivenlerden yavaş yavaş aşağı indirdik. Çıkmadan önce eve hüzünle baktı. Sanki bir daha göremeyeceğini düşünüyordu. Gerçekten de öyle oldu. Bir daha o eve dönemedi. Babaannemin subay abimden dolayı askeri hastanede tedavi görme hakkı vardı. Biz de oraya götürdük. Hastanede onu tek kişilik küçük bir odaya yatırdılar. EKG'ye çektiler, kan tahlili yaptılar, sonra bizi bırakıp gittiler. Abim, annem, babam da ayrıldılar. Hastanede refakatçi olarak ben kalacaktım. Babaannemin koluna serum bağlamışlardı. Akşamüstü bir profesör general geldi. Yanında asistanlar vardı. Gürkaşlı, ciddi, otoriter ve çok saygı gören bir adamdı. Babaanneme şefkatli davrandı. Damarlarında bir sorun olduğunu, tedavi etmeye çalışacaklarını anlattı. Daha sonra hayatım boyunca unutmayacağım şu sahne yaşandı. Doktor, kalp damar hastalığının genetik olup olmadığını anlamak için babaanneme basit bir soru sordu. Anneniz babanız hangi hastalıktan öldü? Babaannem sustu. Doktor duymadı zannederek daha yüksek sesle bir kez daha sordu. Annenizle babanız diyorum, neden öldüler? Babaannem yine susuyor, cevap vermiyordu. Odada çok tuhaf bir hava oluşmuştu. Bu sefer ben, babaanne, doktor beye cevap versene, dedim. Yüzüme çaresizlik içinde baktı ve ağlamaya başladı. Hoca, ya sabır der gibi başını sinirli sinirli salladı. Hanım, yeni mi öldü annem baban, niye ağlıyorsun, diye çıkıştı. Doktorun o sözü de hayatım boyunca hiç aklımdan çıkmadı. Farkında olmadan çok önemli bir gerçeği dile getirmişti. Benim de daha sonra anlayacağım gibi bazı ölümlerin acısı hep yeni kalıyordu. Odada bir süre sessizlik oldu. Sadece babaannemin sessiz hıçkırıkları duyuluyordu. Doktor sesini kontrol etmeye çalışarak hem anlayışlı hem de biraz tehdit edici bir sesle sorusunu tekrarladı. Evet, hadi bakalım. Annem baban neden öldü? Kısa bir sessizlik daha ve peşinden babaannemin yanıtı geldi. Hiçbir hastalıktan ölmediler. Sesinde bir sitem vardı. Hepimiz acaba çıldırdı mı gibilerinden yüzüne baktık. Acılıydı, sarsılmıştı, ağlıyordu ama çıldırmış bir hali yoktu. Hoca, ne demek istiyorsun hanım, diye sordu. Babaannemin birden gözleri alevlendi. Solgun çehresinde acılı bir çift gözlü sanki konuşan. Annemle babam öldürüldüler doktor bey. Hastalıktan ölecek kadar yaşlanamadılar. Yine bir sessizlik oldu. Doktor bu sefer daha alttan alan bir sesle konuştu. Bunun bizim konumuzla bir ilgisi yok ki. Ben sadece kalp damar hastalığı açısından genetik bilginizi almak istedim. Ve sonraki yıllar boyunca yüzlerce kez kulaklarımda çınlayacak olan bir yanıt geldi babaannemden. Ama doktora söyler gibi değil, kendi kendine konuşur gibi ve tavana bakarak. İlle bir hastalık arıyorsanız, dedi, onları öldüren insanoğlunun zalimliğiydi. Hepimiz şaşkına döndük. General profesör bir şey söyleyecek oldu. Sonra ne düşündüyse düşündü, bundan vazgeçti ve çıkıp gitti. Asistanları da arkasından çıkıp kapıyı saygıyla kapattılar. Babaannemle yalnız kaldık. Yatağının yanına oturup üstüne eğildim. Boynuna sarıldım. İçini çeke çeke ağladı durdu. Hiçbir şey demedim. Sadece onun zayıf omuzlarına sarılmış, yüzümü yüzüne yaslamış olarak öylece durdum. Yanağım yaş içindeydi ama sadece onun ağlamasından mı oluyordu bu, yoksa ben de mi onun ağlıyordum, bilemiyordum. Hastane odasına karanlık çöktü. Kapıyı açan hemşireyi, biraz sonra lütfen, diyerek gönderdim. Hiçbir şey anlamamıştım ama sormayı da düşünmüyordum. O anda önemli olan merakımı tatmin etmek değil, onun yanında olmaktı. Bunu ona hissettirmekti. Sonra babaannemin sana anlatacağım dediğini duydum. Kulağıma fısıldar gibi konuşuyordu. Bugüne kadar hiç kimseye anlatmadığım şeyi sana anlatacağım. Bir şey söylemeden elini tuttum. Kısa bir sessizlikten sonra kısık bir sesle anlatmaya başladı. Anlattıklarının içeriği kadar onca yıldır tanıdığım o sesin bana yabancı gibi gelmesi de beni şaşkınlık içinde bırakıyordu. Duyduklarıma inanamadım. Sarsıldım. Bir kadının bu kadar acı çekmiş olmasını aklım kabul edemiyordu. Her şeyini bildiğim babaannemin bambaşka birisi olduğunu öğrenmenin şokunu yaşıyordum.